Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 34. Ayrım. 20. Bölüm. Önce True Heart'ı görmeye gittiler. Peabody'nin ısrarı üzerine True Heart'a geçmiş olsun hediyesi almak için alışveriş merkezine uğradılar. Sadece 5 dakikamızı alacak. Çiçekler için zaten para toplamıştık. Alışveriş merkezindeki yiyecek deryası, onlara doğru ilerleyen alışveriş arabaları, indirim ve promosyonları anons edip duran cırtlak sesler, Eve'in hali hazırda hassas olan midesinin yeniden bulanmasına, ağır ağır devinmeye başlamasına neden olmuştu. Böyle bir tüketim denizinde boğulup gitmektense 150 kiloluk bir baş belasıyla yumruk yumruğa dövüşmeyi tercih ederdi. Çiçek, diğerlerinin hediyesiydi diye hızlıca izah etmeye girişti Peabody. Bu hediye ise bizden olacak. Eve üzerine hastanenin logosu işlenmiş, soluk, yeşil cerrahi önlüklerin bulunduğu reyonun önünde durdu. 10 dolar fazla para ödeyenler aynı önlüğün kan lekeli versiyonundan edinebiliyordu. Hastalıklı bir dünya bu, resmen hastalıklı. Hediyelik eşyalara bakmayacağız. Peabody böyle dese de reyonun birindeki dev boy anal muayene çubuklarını pek eğlenceli buldu. Bir erkek hastanelik olduğu zaman kendine oyuncak ister. Bir erkek ayağına kıymık bile batsa oyuncak ister zaten diye yakındı Eve. Yine de Peabody'yi takip ederek bir oyuncak dükkanına girdi ve o anda içerideki biplemelerden, araba çarpması seslerinden, kükremelerden, patlama seslerinden feleği şaştı. Işıklı panoların dediğine göre burada eğitim veya eğlence amaçlı 10 bine aşkın oyuncak bulunuyordu. Spordan kuantum fiziğine her şey mevcuttu. Anahtar sözcüğü girer girmez animasyonlu bir harita devreye giriyor ya da işinin ehli, müşteri dostu çalışanlar sizi doğru noktaya yönlendiriyordu. Dükkan menüsü, parlak sarı ışıklar yayarak önlerinde beliriverdi. Eve, gözlerinin kamaştığını hissetti. Şeffaf deneme kabinleri, oyun demolarını oynayan insanlarla tıka basa dolmuştu. Diğerleri ise biraz gözü dönmüşlükten, biraz da duyuları aşırı uyarıldığından iyice aydınlanmış yüzleriyle dükkanı gezmekteydiler. ''Bu insanların işi gücü yok mu?'' diye hayretle sordu Eve. ''Öğle yemeği saatindeyiz.'' ''Ha, amma da şanslıyız yani.'' Peabody, dövüş oyunları bölümüne yöneldi. ''Yumruk yumruğa dövüş.'' diye karar verdi. ''Bu ona ipler onun elindeymiş gibi hissettirecektir.'' ''Vay be, şuna bak! Süper sokak savaşçısının yeni oyunu çıkmış. Acayip iyi olması lazım.'' Oyunun üzerindeki koruyucu kutuyu hızla çıkardı. Oyunun fiyatını görünce şöyle bir irkildi, sonra da üretici firmaya bir göz attı. ''Rourke Endüstri şirketleri, bize bir indirim filan yapmaları lazım. Aman neyse, yarı yarıya bölüşünce o kadar da pahalıya gelmemiş oluyor.'' Oto Express kasaya doğru ilerlemeye başladı. Peabody başını çevirip Eve baktı. ''Rourke'da bundan bir fabrika dolusu var demek. Herhalde.'' Eve kredi kartını çıkardı, POS makinesinden geçirdi. Başparmağını kimlik tarama panelinin üstüne bastırdı. ''Bizden de alışveriş ettiğiniz için teşekkür ederiz, Eve Dallas. Kredi kartınız kontrol edilirken lütfen bekleyiniz. Maaş gününde kendi payıma düşeni veririm, olur mu?'' ''Tamam, tamam, neyse işte. Niye bu kadar uzun sürdü ki?'' ''Beklediğiniz için teşekkür ederiz, Eve Dallas. Seçtiğiniz süper sokak savaşçısı, PPC versiyonun fiyatı tüm vergiler dahil 116 dolar 58 sent ediyor. Bir numaralı onay uyarınca bu tutar kartınızdan tahsil edilmeyecektir. Size iyi günler dileriz.'' ''Ne diyorsun be? Bir numaralı onay da neyin nesi?'' ''Bir numaralı onay, Rourke Endüstri şirketleri. Bu düzenleme, sizin bu üreticiye ait markalı ürünlerden istediğinizi seçip karşılığında hiçbir meblağ ödememenizi mecburi kılıyor.''
''Vay anasını!
Bütün dükkanı götürebiliriz yani.'' Peabody büyülenmiş gözlerini enfes şeylerle dolu raflara çevirdi. ''Ben de şundan bir tane alabilir miyim?''
''Kapa çeneni Peabody.''
Makineye döndü. ''Bak, bunun parasını ödeyeceğim. O yüzden şu bir numaralı onayı iptal et ve bedeli kartımdan düş.'' ''İsteğiniz gerçekleştirilemiyor. Başka bir seçim yapmak ister misiniz?'' ''Lanet olsun.'' Oyunu Peabody'nin eline tutuşturdu. ''Bunu onun yanına bırakmayacağım.'' Peabody kutuyu alarm sökme cihazından geçirmeyi akıl etti. Sonra da koşa koşa Eve yetişti. Baksana, hazır gelmişken bana da bir... Hayır, fakat hayır dedim. Eve taşıma arabasına öfkeli hızlı bir tekme yapıştırdı. Sonra da arabaya binip hastane katına doğru sürdü. Kocasının kendisine limitsiz alışveriş imkanı sunması çoğu kadını mutlu eder. Ben o kadınlardan değilim. Peabody gözlerini devirdi. Bana mı söylüyorsun? Peabody, hayali oyun koleksiyonunu kaybettiği için surat asmaya devam edebilirdi. Fakat hediyesini alan True Heart'ın ne kadar sevindiğini görünce açgözlülüğü uçtu gitti.
Harika bir şey bu. Daha yeni çıktı.
Sağlam eliyle kutuyu evirip çevirdi. Öteki eli düştüğü sırada kırdığı kemik kaynasın diye plastik alçıya alınmıştı. Boynu da aynı materyalle çevriliydi True Heart'ın. Koluna bir damar yolu açılmıştı. Omzu boydan boya çürük içindeydi. Morla siyah arası bir renge bürünmüştü. Sol bacağı biraz yukarı kaldırılmıştı. Eve o bacaktan nasıl kan fışkırdığını, ellerine bulaştığını anımsadı. True Heart'ın etrafında bir sürü makine uğultuyla çalışıyordu. Eve'in aklından eğer onun yerinde olsaydı asla böyle neşeli olamayacağı geçiyordu sadece. Havadan sudan konuşmayı, geyik yapmayı Peabody'ye bıraktı. Hastanede yatan insanlarla nasıl konuşacağını hiç bilemezdi zaten. O darbeyi aldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerini Eve'e çevirdi. Komutan Whitney adamı yakaladığımızı söyledi. Evet, hiç olmazsa bu konu Eve'in iyi bildiği bir konuydu. Sen yakaladın onu. O da bir kat aşağıdaki hasta bölümünde yatıyor. Senden sonra onun yanına gidip sorgulayacağız. İşi yapan sensin True Heart. Eğer hızlı davranıp onu yakalamasaydın belki de onu öldürecektik. Komutan bana takdirname verilmesini önerdiğinizi söyledi. Dediğim gibi işi yapan sensin. Pek bir şey yapmadım ben. Yatağında kıpırdandı, daha rahat bir konum almaya çalıştı. O toplu taşıma polisi olacak tetik çekme heveslisi adi herif, silahına davranmasaydı yara bere almadan da yakalayabilirdim onu. Hah şöyle, o tetik çekme heveslisi adi herifle moron amirinin başına epey iş açılacak. Eğer sizi dinlemiş olsalardı açılmazdı. Siz her şeyi kontrol altında tutuyordunuz zaten. Her şeyi kontrol altında tutabilmiş olsaydım şu an burada olmazdın. Çok fena yaralandın. Üstüne bir de kötü düştün. Yaşadıkların seni sarstıysa danışmanımıza bir görün. Sarsmadı. Kendimi kötü hissetmiyorum. Bir an önce üniformamı giyip işime dönmek istiyorum. Dosyayı kapattığınız zaman detayları benimle paylaşır mısınız acaba? Elbette. Ah Teğmen'im, artık gitmeniz gerektiğinin farkındayım. Fakat size bir şey söylemek istiyorum. Önceki gece annemi gördüğünüzü biliyorum. Evet, tesadüfen karşılaştık. Hoş bir bayan. Harika biri değil mi? True Heart'ın yüzü aydınlanıverdi. Bir tanedir o. Ben daha çocukken babam bizi bırakıp gitti. O gün bugündür ikimiz, anlarsınız ya, birbirimize destek olduk. Her neyse, annem ameliyattan çıkana kadar beni beklediğinizi filan anlattı. Benim gözetimimdeyken yaralandın. Eve genç adamın kanının nasıl ellerine dolduğunu yeniden hatırladı. Burada olmanız annemi çok duygulandırmış. Size bunu söylemek istedim işte. Bunun için teşekkür ederim size. Eve, lazer tabancalarından uzak dur yeter diye öğüt vermekle yetindi. Kenneth Stiles bir alt kattaki yatağında diğer yanına döndü. Göstergelerini kontrol etmekte olan hemşireye baktı. İtiraf etmek istiyorum. Hemşire yüzünde aydınlık ve profesyonel bir gülümsemeyle Stiles'a döndü. Demek uyandınız Bay Stiles, şimdi biraz besin almanız lazım. Aslında uzun süredir uyanıktı Stiles, uzun uzun düşünmüştü. İtiraf etmek istiyorum. Hemşire Stiles'ın başucuna geldi ve eline dokundu. Rahip mi istiyorsunuz yani? Hayır. Avucuna açtı, hemşirenin elini beklenmedik bir kuvvetle sıktı. Dallas'ı istiyorum. Teğmen Dallas. Ona her şeyi itiraf edeceğimi söyleyin. Fazla heyecanlanmanız doğru olmaz. Teğmen Dallas'ı bulun, ne dediysem ona iletin. Pekala, merak etmeyin siz. Bu arada biraz istirahat etmeniz gerekiyor. Çok kötü düşmüşsünüz. Size'ın çarşafını, yorganını düzeltti. Size'ın iyice yerleşip gözlerini yumduğunu görünce buna memnun oldu. Gidip size yiyecek bir şeyler ayarlayayım. Stiles'ın dosyasına bir şeyler yazdıktan sonra odadan çıktı. Kapıdaki üniformalı muhafız yanında durdu. Kendine geldi. Sonra da üniformasının cebinden el bilgisayarını çıkardı, gıda birimine bağlandı. 6503 numaralı odada kalan Kestiles adlı hastaya öğle yemeğinin gönderilmesini talep etti. Muhafız tam bir şey söyleyecek oldu ki elini kaldırıp susturdu onu. Bir dakika, şu işi bir an önce halledeyim, gece yarısı olmadan o yemeği getirebilsinler. Haftanın başından beri hep gecikiyorlar. Hasta onaylı menüden kendisine yemek seçmeyi boşladığı için onun yerine seçim yaparak ızgara tavuk eti, bir somun ekmek, bir parça yapay tereyağı, yağsız süt ve yaban mersinini jöle söyledi. Yemek bir saate gelir. Yemeği kimin getireceğini önceden bilmem lazım dedi muhafız. Hemşire biraz sinir olmuş, üfleyip üflemeye başlamıştı. Tekrar el bilgisayarını çıkardı, gerekli bilgileri not etti. Bir de hasta Dallas adında birini soruyordu. Bir anlamı var mı bunun? Muhafız başını sallayarak onayladı, iletişim cihazını çıkardı. O sırada Eve ile Peabody koridorda yürüyorlardı. Bu çocuğun kanında polislik var dedi Peabody. O kan hala yeşil fakat zamanla olgunlaşıp kırmızılaşacaktır. İletişim cihazı ötmeye başladı. Ben Dallas. Teğmenim ben, nöbetçi muhafız Clark, Kenneth Stiles'ın başındayım. Şüpheli kendine geldi, sizinle görüşmek istiyor. Üst kattayım, hemen geliyorum. Zamanlaması da iyiymiş. Peabody asansörün düğmesine bastı. Eve'in çıkış kapısına yöneldiğini görünce de içini çekti. Yürüyerek gideceğiz galiba. Alt tarafı bir kat ineceğiz. Bir kat, üç merdivene denk geliyor. Fena mı? O kurabiyeleri eritirsin işte. Onları çoktan erittim gitti. Sence Stiles lafı dolandırmadan her şeyi anlatır mı? Bence kendini bir şeylere hazırlamış. Alt katın giriş kapısını itip içeri girdi, sonra sola döndü. Carvel'i bulduğumuzdan ve Draco'nun Carly'nin babası olduğunu öğrendiğimizden haberi yok. Bakalım biz ona bir şey söylemeden neler yumurtlayacak. Kapının önüne geldiğinde durdu. Clark? Evet efendim. Hiç ziyaretçi geldi mi? Bir kişi bile gelmedi. Birkaç dakika önceye kadar uyuyordu zaten. Hemşire kendine geldiğini, sizi sorduğunu söyledi. Pekala, hadi 15 dakika mola ver. Sağ olun. Eve kapıyı iterek açtı. Açar açmaz da bir küfür savurarak hızla içeri daldı. Size'ı bacaklarından tutup yukarı kaldırdı. Ağırlığını üstüne aldı. Aşağı indir onu. Peabody çoktan yatağa çıkmıştı bile. Var gücüyle ilmeğin düğümünü kesmeye uğraşıyordu. Clark arkasından yetişti, yatağa sıçradı. Ben tutuyorum teğmenim. Geniş omuzlu kollarıyla Stiles'ın tavana asılı bedenini tuttuğu gibi 6 santim daha yukarı kaldırdı. Çarşafıyla asmıştı kendini. Bedeni Clark'ın kollarına yığıldı. Nefes almıyor, dedi Clark. Galiba nefes almıyor. Git doktor çağır. Eve'in yüzüne öfkeden ateş basmıştı. Stiles'ın üstüne çıktı. Avuçlarını kalbinin üstüne yerleştirdi. Kalp masajı yapmaya başladı. Hadi hayvan herif, hadi. Nefes alacaksın işte. Ağzını Stiles'ın ağzına dayadı, soluk verdi. Sonra tekrar bastırdı kalbini. Aman tanrım, aman tanrım, Kenneth! Arena Mansfield, kapının eşiğinde kala kalmıştı. Getirdiği kucak dolusu çiçeği ayaklarının dibine düşürdü. Uzak dur! Hadi, hadi! Eve'in yüzünden boncuk boncuk ter akmaya başlamıştı. Kulağına koşan ayak sesleri, alarm zilleri çalındı. Kenara çekilin, kenara çekilin lütfen! Eve kenara çekildi, ayağa kalktı ve doktorların müdahale edişini izledi. Nabız yok, kalp tamamen durdu. Geri dön diye içinden haykırdı Eve. Lanet olsun, geri dön hadi. İnce adrenalin iğnesinin Stiles'ın göğsüne saplanışını izledi. Cevap vermiyor. Küçük disklerin üstüne jel sıkıldı. Elektroşok verecek olan doktor, diğerlerine hazır olmaları komutunu verdi. Stiles kalbine elektrik verilirken istemsizce sıçradı. Buna rağmen kalp monitörünün mavi ekranında herhangi bir değişiklik olmadı. Diskler ikinci defa göğsüne bastırıldı. Bedeni bir daha sarsılıp düştü. İşte bu kez monitörden hafif bir bip sesi yükselmeye başladı. Mavi ekranda kırmızıya döndü. Kalp atış ritmi normal, nabzı geri geldi. Kapının eşiğinde kala kalan Arena yüzünü elleriyle kapattı. 34. ayrımın sonu, sayfa 388. Devamı 35. ayrımda.